Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin. Tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Muhterem dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, vatanımızı, ülkemizi, İslam alemini, bütün dünyayı feyziyle, bereketiyle, rahmetiyle, hidayetiyle doldursun. Bizleri de her türlü güzel, salih amelleri işlemeye de muvaffak kılsın kıymetli kardeşlerim. Programımızda Efendimiz Aleyhisselam'ın adab-ı muaşiretini anlatmaya başlıyoruz. Efendimizin her şeyi bize örnek, hocalarımız, araştırmacılarımız ilgili kaynaklara iniyorlar. Hadis kaynakları, siyer kaynakları, Efendimizle alakalı yazılan diğer kitaplar, yani özel ve genel anlamda bunlara giriyorlar. Oradan bir dalgıç misali o deniz mesabesindeki o kaynaklara dalıyorlar, giriyorlar. Oralardan inci mercan misali güzel bilgiler çıkarıyorlar, onları yazıyorlar, kaleme alıyorlar. Biz de onlardan istifadeyle Resul Efendimiz nasıl bir edep timsaliydi? Yemesi, içmesi, oturması, kalkması nasıldı? Onu öğreniyoruz ve hem dinleyenlerimize hem kendimize örnek olması ve yaptıklarımızı Efendimiz gibi yapmaya çalışmamız açısından bunları paylaşmış oluyoruz kıymetli dinleyenlerim. Tabii ki edebin ne kadar önemli olduğunu, adabın ne kadar önemli olduğunu hep söylenir, hep söylüyoruz. Burada konuya girerken yine Muhammed Esad Erbil'i Kuddise Sırruh'un beyitlerinde yer verdiği şekilde edebin önemine temas edip sonra da Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın yeme içme adabı konusuna geçmek istiyorum. Diyor ki Hazret Pir, bizim yolumuzun pirlerinden, benim gözüm her ne kadar cihanda edebin birçok ihsanlarını görmüşse de edep sofrasındaki nimetlerden asla doymaz. Hızır'dan âb-ı hayat isteyen insanın edep menbaından birkaç yudum içmesi lazımdır. Çünkü Hızır bir edep timsali. Musa Aleyhisselam'la beraber olan yolculuğunda dikkate alacak olursak, yani orada eğer biz Hızır'ın âb-ı hayatından bir şeyler almak istiyorsak, Hızır'la beraber bulunmayı bize sağlayacak edebi muhafaza etmemiz ve o edep menbaından da birkaç yudum içmemiz gerekir. Diğer türlü Hızır'la beraber bulunmamıza mani olacak bir su edep bizden zahir olursa bizi orada tutmazlar. Hızır bizi yanında tutmaz, o bizden uzaklaşır. Dolayısıyla fahır övünmek, kibir büyüklenmek ve cehalet gibi hastalıkların tedavisi için edepten daha tesirli bir ilaç görmedim. Her türlü bizdeki Cenab-ı Hakk'ın sevmediği, razı olmadığı duygular, övünmek, tefahur gibi, büyüklenmek gibi ve diğer menfi duyguların, onların tedavisinde de insana en çok faydalı olacak ilaç edep ilacıdır. Edebe sımsıkı sarılan akıllı insan kadir kıymet tahtını ve itibar makamını elde etmiş olur. Seyri sülük mumunun ışığı canı canana ulaştırır. Edebin parlak ayı ise gözü aydınlatır. Eğer edep çeşnisinden dudaklarına bir zerre bulaşmamış ise dostların sözünde ve dudağında güzellik neşesi bulunmaz. Ey Esat, seferden yani seyri sürük yolundan vatanına dönünce edep ummanından dostlarına hediye olarak birkaç inci getir. Dolayısıyla alimlerimiz, ediplerimiz ve şairlerimiz tabi bunları teşbihlerle, istiharelerle edebin ne kadar insana güzellikler kazandırdığını, Allah'a yaklaştıran bir iksir olduğunu, insanın ahlaki zafiyetlerini tedavi eden, nefsin arızalarını gideren, ruhun hastalıklarına merhem olan bir ilaç, bir merhem olduğunu ne kadar böyle kendilerine yakışan bir dille ifade etmiş oluyorlar. Muhterem dinleyenlerimiz, burada öncelikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yeme içme adabıyla söze başlamak istiyorum. Çünkü bu bizi çok yakından ilgilendiriyor. Hepimiz insanız. Hepimizin yemeği içmeye ihtiyacı var. Hayatta kalmak için de bu zaruri. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ Yiyin için israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Ve hayatta kalmak için de yemenin zararı olduğunu beyan buyuruyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'de 4 haramdan bahsediyor. Eti yani yenmesi haram olan etler cümlesinden 4 haramdan bahsediyor. Allah adına kesilmeyen etler, domuz eti, kan ve leş, yani usulü uygun kesilmeden ölen hayvanların. Ve ilginç olan şu ki zaruret olduğu zaman, yani kişi eğer yiyemediği zaman ölecekse hayatta kalmak için haram kılınan bu nesnelerden de bu yiyeceklerden yemenin Cenab-ı Hak yolunu açıyor. Darurat tubihul mahzurat, zaruretler bir kısım haramları, yasakları mübah kılar. Kaidesi gereğince ki bu ayete dayanmaktadır. Yani hayatta kalacak şekilde yemenin farziyetinin önemini belirtmek üzere o noktada hiçbir haramın da söz konusu olmayacağı anlaşılmış oluyor. Dolayısıyla yeme içme bizim insan olarak yaşamamızın, hayatta kalmamızın en önemli sebeplerinden birisi olmuş oluyor. İşte biz bunu nasıl yapacağız? Efendimiz Aleyhisselam da bir insandı. O da bir beşer olarak doğdu, büyüdü, peygamber oldu, yaşadı, öldü. O da yedi içti. Yani bir melek değildi. Yemeyen, içmeyen bir melek değildi Efendimiz Aleyhisselam. İnsandı. Onun da sabahı vardı, akşamı vardı. Onun da Efendimizin de mübarek ağızları vardı, dilleri vardı, mideleri vardı. O mübarek ağızdan bir şeyler girdi. Efendimiz onları yedi, hazmetti. İşte ne yedi Efendimiz Aleyhisselam? Bunları nasıl yedi? Herhalde Efendimiz içiyordu. Su içiyordu, süt içiyordu, bal şerbeti içiyordu. Güzel, hoşuna giden, halalen, tayyiben olan içeceklerden içiyordu Efendimiz Aleyhisselam. İşte neler içti Efendimiz? O suyu içerken nasıl içti? O balı içerken bal şerbetini nasıl içti? Oturdu mu, kalktı mı, besmele mi çekti, besmelesiz mi çekti, içti? Nasıl hamd etti? İşte Resul Efendimiz ne yaptıysa, o yerken içerken onu nasıl oturdu, nasıl yedi, ne şekilde yedi? Bunlar Efendimizin yaptıkları, kıymetli dinleyenlerim, söyledikleri, tatbik ettikleri bizim bütün bu alanlardaki adab-ı muaşeretimizi belirleyen bunlar oluyor. Çünkü o da insandı Efendimiz. O da bir insandı. Ayet-i kerimede وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ Biz peygamberleri hiçbir şey yemez içmez bir ceset gibi yaratmadık. Ya onlar çünkü insandılar ve ihtiyaçları vardı ve onlar da yiyip içiyorlardı, evleniyorlardı. Onlar ebedi de kalacak değillerdir. Çünkü insan çünkü. Efendimiz Aleyhisselam miladı hicri olarak 63 yıl, milad olarak 61 yıl yaşamışlar o kadar. Yani normal bir insanın ömrü. Normal insanlar 70, 80, 90 yaşayanlar var, 100 yaşayanlar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani Cenab-ı Hak isteseydi daha çok yaşayabilirdi ama şimdi görüyorsun ki 60 yıllık bir ömür. O 40 yılı peygamber nübüvvet öncesi kalan işte 40, 20 yılı, 23 yıla yakını da nübüvvet sonrası normal bir insanın vefat ettiği bir zamanda 63 yıl gibi kısa bir süre içerisinde vefat ediyor. Bunlar peygamberlerin de insan olduğunu gösteren durumlardır. Dolayısıyla burada yememizin, içmemizin Efendimiz Aleyhisselam gibi olmaz. Bakalım Efendimiz nasıl yedi, nasıl içti, neler tavsiye etti. Biz kendi yeme içme programımızda Efendimiz'i ne şekilde ona ittiba edebiliriz, Efendimiz'e tabi olabiliriz, onun yaptığı gibi yapabiliriz. Kıymetli dinleyenlerim, söze yine Firdevsi Ruhi'nin yemekle alakalı bir nasihatini dile getiren beyitle başlamak istiyorum. Diyor ki, etibbanın budur pendü kelamı, sakın ifrat ile yeme dağma. Doktorların nasihat ve tavsiyeleri şu istikametidir ki, sakın aşırı giderek tıka basa yeme. Bütün doktorlar bunu tavsiye ediyorlar. Ta o zaman da onu tavsiye etmişler. Günümüzde de doktora gittiğimiz zaman bize söyledikleri, ya kanımızda sıkıntı olduğu zaman, ya canımızda sıkıntı olduğu zaman, ya midemizde, ya midemizin hazmetmesinde veya tansiyonumuzda bir şey olduğu zaman, bir doktora gittiğimiz zaman bize ilk söylediği şey, çok kilolu olmasak bile, bazı insana kilolu olabilir, bazıları normal kilolu olur, bazı da fazla kilolu sayılmaz. Hemen onların gözü kapalı bir şekilde hemen yemenizi azaltın, içmenizi azaltın, şu yediklerinizin yarısını yeseniz de bir şey olmaz, daha sıhhatli olursunuz. Vücudunuzu yormayın, germeyin gibi tavsiye bu istikamette. Dolayısıyla işi bilen insanların, ki peygamberin hem sözleri hem de halleri bunu bize gösteriyor. Onlar tıka basa yemeyen insanlar, ihtiyaç olmadan yemeyen, doymadan kalkan, az yiyen insanlar olduğunu biliyoruz ve yine onun örneklerini göreceğiz. Ve bunun da tabiplerin de sözlerinin altında yine bir ilahi irşat, peygamber irşadı vardır ki akıl da aslında bu noktada insana yol gösterebilir. Çünkü tecrübeler bu istikamettedir. Doktorlar tavsiye ediyorlar, diyorlar ki bizden size tavsiye, sakın aşırı giderek tıka basa yemeyin. Bütün dertlerin, sıkıntıların temeli tıka basa yemek, ölçüsüz yemek diyorlar. Kıymetli dinleyenlerim, burada Efendimiz Aleyhisselam'ın yeme içme ihtiyacı karşılanırken helal yoldan beslenmeye ve israftan kaçınmaya özen gösterilmesi bir temel kaydı olarak bize emredilmiş. İslam toplumunun kendine mahsus bir sofra kültürü ve beslenme adabı vardır. Bunların bilinmesi, ona göre hareket edilmesi sağlıklı ve mutlu bir hayatın yaşanmasında büyük bir role sahiptir. Efendimizin yemek adabına baktığımız zaman, yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra eller yıkanmalıdır. Bu Resul Efendimizin hayatında gördüğümüz ve tavsiyelerinde görmüş olduğumuz ve dinimizin de temizliğe ne kadar önem verdiğini gösteren bir edep, bir kaide. Yemeğe oturmadan önce ve yemekten sonra eller yıkanmalıdır. Bunu biz de tatbik etmemiz lazım. Bazen yemeğe gittiğimiz zaman diyelim ki bulunduğumuz müessede, şurada burada, orada geçip hemen bir yıkamak bize ağır geliyor. Ya elim temiz zaten, bir şey yapmadım diyoruz. Öyle ya böyle, elin temiz olup olmadığı bence çok önemli değil. Efendimiz Aleyhisselam'ın bir edebi, öğrettiği bir edep tavsiyesi olarak bunu yapmak lazım. Bu temizlik ve sağlık açısından da çok önemli. Tirmizi etime 39'da geçen hadis-i şerifte beyan buyurulduğu üzere, yemeğin bereketi yemekten önce ve sonra elleri yıkamaktadır diye buyuruluyor. Yemekten önce ellerin yıkanması kirleri, sonra yıkanması ise bulaşan yağ ve benzeri şeyleri temizler. Nitekim Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle uyarıları var bu konuda. Elinde yemek bulaşığı kaldığı halde yıkamadan uyuyan kimse herhangi bir zarara uğrarsa kendisinden başka kimseyi suçlamaz. Yani burada Efendimiz Aleyhisselam hem öğretiyor, hem bize uyarıda bulunuyor, bir de korkutuyor da aynı zamanda. Yani hani bugünlerde insanlar biraz bu cinmin işlerine çok kafayı takıyorlar. Yani işte onlar cinlerin yiyecekleri ilahirihi. Yani bununla bir bağıntısı olabilir, başka şeyler olabilir. Dolayısıyla yani bir Müslüman temiz olmalı, tertemiz olmalı. Yemekten önce elini yıkamalı güzelce, tertemiz elle yemeğini yemeli. Yemekten sonra da yine elini güzelce yıkamalı. Hem görüntüsü hem her şeyi böyle tertemiz olmalı. O temiz olmamanın zararlarından kendisini korumalı. Dolayısıyla yemek adabında birinci olarak dikkat çekeceğimiz ve efendim dikkat çektiği husus ve aslında tertibe baktığımız zaman da o birinci sırada yer alıyor. Elleri yıkamak, temizliğe dikkat etmek, önemli bir yemek edebi olmuş oluyor. İkinci olarak sofranın başına oturduk, yemeğe başlayacağız. Burada her hayırlı işte olduğu gibi yemeğe de Bismillah yahut da Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlamak. Bu İslam'ın getirdiği bir güzelliktir. Ama bütün önceki peygamberlerde vardı bu. Çünkü onlar da Allah onlara gönderdiği İslam diniydi. Dolayısıyla hem hayırlı işe hem de yemeğe Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Da eğer etrafımızda insanlar varsa, yani onlara hadi besmele deyin tarzında söylemekten ziyade şöyle çok da böyle gözlerin içine batıra batıra olmamak şartıyla yine hafif bir sesle ama edebi de muhafaza ederek tatlı bir uslupla ve duyuracak şekilde Bismillahirrahmanirrahim derse bir insan hem kendisi besmele çekmiş olur hem de orada oturan insanlara da ya besmele ile yemeğe başlayalım gibi bir telkinde de bulunmuş olur. Dolayısıyla oradaki insanlarla birlikte besmele çekmiş ve o şekilde yemeğe başlamış olurlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu konudaki bize tavsiyesi şu istikamette: kişi evine girerken ve yemek yerken besmele çekerse onu diyor şeytan diyor onu takip eder askeriyle beraber. Kişi diyor evine girdiği zaman eğer Bismillahirrahmanirrahim diye girerse sonra yemeğe oturduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim diyerek yerse şeytan yanındaki askerlerine burada ne geceleyebilir ne de yemek yiyebilirsiniz der. Yani besmele söylenen yere şeytan giremez. Allah'ın adanıldığı yere şeytan giremez. Dolayısıyla artık burada ne kalacak bir yerimiz ne de yiyecek bir yemeğimiz yok. Buradan bize bir ekmek çıkmaz tabiri caizse der. Ama eğer o kimse eve girerken besmele çekmezse şeytan onlara geceyi geçirecek bir yer buldunuz. O şahıs yemek yerken besmele çekmezse de şeytan yine askerlerine hem barınacak yer hem de yiyecek yemek buldunuz der. Müslim'de geçen rivayet. Şimdi bunların ne anlama geldiğini kıymetli dinleyenlerim, yani o besmele çekmenin, bu söylediğimiz besmelenin nereye gittiğini, nasıl işleri yaptığını, nasıl bir fonksiyon icra ettiğini, neleri engel olduğunu, neleri kovduğunu, neleri temizlediğini, bütün bunları biz aklımızla bilmemiz, bulmamız mümkün değil. Yani bir söz söylediğimiz zaman konuştuğumuz söz nereye gidiyor biliyor muyuz? Yani uzayda nereye gidiyor, nerede muhafaza ediliyor, hangi yollardan geçiyor? Bakın biz bir radyo programı yapıyoruz, burada konuşuyoruz. Ta Türkiye'nin her tarafında işte belli iletişim vasıtalarıyla bu sözler sizin kulaklarınıza kadar geliyor. Geliyor ama bu söz orada da kalmıyor. Nelere gidiyor bilemiyoruz. Yani dilden çıkan bir söz yani nerede dolaşır, nereye gider, nerede muhafaza edilir, nasıl bir tesir icra eder, bundan hesabını yapmak kolay bir şey değil. Yani bu bizi aşan bir durum. İşte burada Resul Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrettikleri, söylediklerini dikkate almamız lazım. İşte Resul Efendimiz diğer başka dualar, başka zikirler, onlara kadar da Resul Efendimiz'in açıklamaları var ama burada söz konusu edilen Bismillah ve yemeğe besmeleyle başlama söz konusu ediyoruz ve o konuda konuşuyoruz. Yani yine eve de girmede onun da hem yemekle hem de insanla devamlı alakası olan bir durum. Burada Resul Efendimiz girerken Bismillahirrahmanirrahim dedin mi şeytanları kovuyorsun. Orada şeytan diyor ki bu da bize yiyecek yemek çıkmaz. Sofraya oturduğu zaman Bismillahirrahmanirrahim dediğin zaman da yine orada şeytanlar şunlar bunlar oradan uzaklaşmış oluyor. O besmelenin böyle bir etkisi var. Böyle bir tesiri var. Bunu Resul Efendimiz kendisine Allah bildiriyor, biliyor, belki görüyor, belki fark ediyor. Bunları bize haber vererek görmediğimiz, bilmediğimiz bir alemin ahvali hakkında bizi bilgilendiriyor. Burada bize düşen işin hikmetini çözmeye çalışmak da önemli. Çözmeye çalışabiliriz. Ama çözemezsek de Resulullah'ın dediği gibi yapmak, yaptığı gibi yapmak, bunu yaptığımız takdirde hastalığımıza ilaç olacak, yani deva olacak ilacı içmiş olacağız, hap içmiş olacağız ve o hap tesirini göstermiş olacak. Biznillahü Teala. Dolayısıyla bu besmele meselesini de bunlar bildiğimiz hususlardır, devamlı dikkat ettiğimiz hususlardır ama çoğu zaman yine dikkat etmediğimizi de görüyoruz, yaşıyoruz. Evlerimizde, sofralarda otururken, kalkarken, başka yerlerde yemek yerken veya arkadaşlarla beraber yemekhanelerde yemek yerken bütün bunları yerli yerince tatbik etmek zaman zaman ihmal ettiğimiz hususlar olabiliyor. Yine yemeye başlayan kimsenin besmeleyi unuttuğunda ne yapması gerektiğini Efendimiz tavsiye ediyor. Başladın, unuttun, sonra aklına geldi, ne yapacağız? Burada Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ashabından 6 kişiyle birlikte yemek yiyordu. Bir bedevi gelerek yemeği 2 lokmada yiyip bitirdi. Oraya geldi, herhalde davetli bile değil ama oraya Efendimiz kimseyi kovacak hali yok, gönderecek hali yok. Göndermezdi Allah Resulü. Geliyor, oraya oturuyor. Şöyle, demek ki karnında çok aç garibanın. Hemen alıyor, sofra ne var ne yok hepsini alıp götürüyor, bitiriyor. Bunun üzerine Resulü Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. Eğer bu kimse Bismillah deseydi, buradaki yemek hepimize yeterdi. Öyleyse biriniz yemek yediği vakit Bismillah desin. Yemeğin başında bunu söylemeyi unutursa Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi. Başında da sonunda da Bismillah. Hem yemeğin başı hem de sonu itibariyle besmele Bismillah diyorum. Böyle desin. Böyle dediği takdirde ne yapmış olur? Böyle dediği takdirde besmelenin bereketi avdet etmiş olur. Onun faydası tekrar gözükmeye başlar. Bununla ilgili daha böyle cazip, dikkati cazip bir rivayet daha var kıymetli dinleyenlerim. Sahabeden Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh'ın bir olayı anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir kimse yemek yiyordu peygamberimizin yanında. Adam son lokmaya kadar besmele çekmedi. Son lokmayı ağzına götürürken Bismillahi evvelehu ve ahirehu dedi. Dolayısıyla bu rivayette iki türlü rivayet olduğunu biliyoruz. Yani Bismillahi evvelehu ve ahirehu veyahut da Bismillahi fi evvelihi ve ahirehi gibi. İkisi de ama aynı anlamda. Sadece bir fi harfi ceri idave edilmiş durumda. Buradaki adam da besmele çekmiyor son lokmaya kadar. En son lokmayı ağzına götürürken aklına geliyor ve Bismillahi evvelehu ve ahirehu diyor. Bunun üzerine Fahri Kâin Efendimiz tebessüm buyurdu, tebessüm etti ve şeytan onunla birlikte yemek yiyordu. Adam besmele çekince şeytan iliklerini dışarı çıkardı buyurdu. Buradaki işte bu şeytanı anlamak, yani ne nasıl yiyor, neresinden yiyor, nasıl çıkarıyor falan böyle. Bunlar işte dinin söz söylediği, dinin kural koyduğu, söz söylediği, açıklama yaptığı, beyan buyurduğu ama bizim aklımızda bilip de izah etmemiz mümkün olmayan alanlar bunlar. Alanlar bunlar. Yani bir kısım şeyleri hissedebiliriz, bir kısım şeyleri anlamaya çalışabiliriz ama yani bu bize kapalı. Bize kapalı. Burada söz yapmamız gereken Efendimizin, dinimizin bu konuda şunu şöyle yapın, bunu gösterdiği yola uymak, gösterdiği şekilde hareket etmek. Çünkü yani şeytan insanla beraber nasıl yemek yer, besmele deyince o şeytan nasıl onları dışarı çıkarır, dışarı çıkar nereye gider, nasıl olur? Bu yemeğin bereketiyle, yemeğin insana sağladığı faydayla veya ilahirihi o bizim ulaşamadığımız, göremediğimiz, bildiğimiz alanlar alakalı bir durumdan, bir tesirden, bir olaydan bahsedildiğini anlamış oluyoruz. Aslında dinin pek çok emri böyledir kıymetli kardeşlerim. Yani din bir konuda bir kural belirliyorsa orada aklın sınırlarını aşan bir durum vardır diyebiliriz. Bakalım. Namaza bakalım hemen. İşte duruyoruz, kıyamda duruyoruz, elimizi kaldırıyoruz, dualar okuyoruz, rükûya varıyoruz, secdeye varıyoruz, sağa sola selam veriyoruz, oturuyoruz. Burada akıl gözü baktığımız zaman bu hal ve hareketlerin hikmetini ne kadar anlamaya çalışsak da tam olarak anlayamayız. Ya yaptığımız izahlar çok sönük kalır, çok yüzeysel kalır. Burada yani Allah emrettiği için, Resulullah Efendimiz böyle yaptığı için, böyle yapmanın Allah'ı razı edeceğine bildiğimiz için bunları okuyacağız, bu hal ve hareketleri yapacağız. Haç da böyle, diğer şeyler de böyle. Oradaki yaptığımız hareketlerin ne anlama geldiğini biz Allah'a bırakacağız. Onun çünkü aklımız onu tam olarak çözmekten aciz durumdadır. Yine yemekle ilgili bir edepten söz etmek gerekirse, yemek mümkün olduğunca toplu olarak yenmelidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle bir hadis-i şerifi var: toplulukta rahmet, ayrılıkta azap vardır. Dolayısıyla yemek yerken de olabildiği kadar birlikte, beraberce yemek yemeyi Resulullah Efendimiz tavsiye ediyor. Hatta Vahşi bin Harp radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre bir kısım sahabiler, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz fakat doymuyoruz" diye şikayette bulundular. Efendimiz Aleyhisselam onlara, "Herhalde ayrı ayrı yiyorsunuz" deyince, "Evet, öyle yapıyoruz" dediler. Allah Resulü de, "Birlikte yiyiniz ve besmele çekiniz ki yemeğiniz bereketlensin" buyurdu. Bu faziletli. Böyle olması daha bereketli, daha faziletli. Ama Nur Suresi 61. ayet-i kerimede orada "Ela cunah aleyküm en te'kulu cemian eştata", yani toplu olarak yemenizde de ayrı ayrı yemenizde de sizin için bir günah yoktur buyurarak, yani tek başına yemek yemek haram olmadığını anlamış oluyoruz. Ama Efendimizin söylediği ayet-i kerime aykırı bir şey söylemiyor. Yani her ne kadar tek başınıza yemeniz de caiz olsa da yemeğin bereketi ve sizde bir doygunluğun oluşması açısından yemeği birlikte yemeniz ve besmele çekmeniz güzel olur. Böyle yaparsanız yemeğiniz bereketlenir ve daha fazla doygunluk hissi yaşarsınız diye efendim tavsiye ediyor Allah Resulü. Özellikle ailelerimizde mümkün olduğu kadar, eğer uygunsa, başarabiliyorsak, ama kolay olmadığını da belirtelim. Yani çünkü insanların farklı programları oluyor, erken evden çıkabiliyor, akşam geç gelebiliyor, çocukların okul durumları oluyor, kimisinin ikinci öğretimi oluyor, kimisinin birinci öğretimi, erken başlayan dersler olabiliyor. Yani böyle zaman zaman aile içerisinde herkesin farklı programı, yani gerekli bir şekilde olabiliyor. Dolayısıyla bir yemekte, kahvaltıda öğle yemeği zaten çok zor. Yani öğle yemeği var mı yok mu tartışmak gerekir ayrıyeten. Belki ileride gelecektir. Burada yine biraz gayret göstererek yemeği birlikte, ev halkı olarak birlikte yemeği yeme başarısını sağlamaya çalışmamız, orada o bereketten istifade etmemiz uygun düşecektir. Ama yine de şartları zorlayarak, olabildiği kadar gayret göstererek, mümkün oldukça veya beraberce yemek yediğimiz öğünleri, vakitleri artırmamız. Ya bu belki her gün olmaz da haftada diyeyim ki belli akşamlar, belli günler, belli sabahlar, onlar da aile efradının haftalık programı dikkate alarak yapılabilir. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'ın bu tavsiyesini aile içi sofralarımızda, kahvaltılarımızda ve yemeklerimizde Efendimizin bir sünneti olarak, Efendimizin bir tavsiyesi olarak, yemeğin bereketlenmesinin bir vesilesi olarak bunları da gücümüz yettiği kadar yapmaya çalışmalıyız. Ya olmuyor deyip de peşini bırakmamak lazım. Yapabildiğimiz kadar, olabildiği kadar bunu uygulamamız gerekir. Yemeğe büyüklerden önce başlanmamalıdır. Bunlar ne güzel edep kaideleri. Ashab'tan Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki, "Birlikte yemek yiyeceğimiz zaman Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başlamadan biz elimizi yemeğe sürmezdik." Sahabe-i kiramın Resulullah'ın büyüklüğüne hürmeten tatbik ettiği bu güzel edep asırlarca Müslüman ailelerde uyguna gelmiştir. Evin büyüğü oturup yemeğe başlamadan yenilip içilmesi büyük bir suedep, edep eksikliği telakki edilmiştir. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yani burada illa efendim birisi kendisi büyük görsün diye değil. Yani bir evin bir büyüğü olsun, bir babası olsun, o güzel efendim beklensin, oturulsun, herkes güzelce edepli de otursun, bir besmele çekilsin, Bismillahirrahmanirrahim diyerek, yani orada sofra adabına, yemek adabına dikkat etme açısından büyüğün beklenmesi, onun oturması, onun başlaması orada ayrı bir, oraya bir bereket, bir huzur kazandırır. Buna da dikkat edilmesi gerekir. Bir mümin yemeğini sağ eliyle ve önünden yemelidir. Ömer bin Ebi Seleme radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim tabağın her tarafına yanına gidiyor, geliyordu. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz, ya gulamu semillâhe ve kul bi yeminike ve kul bimma yedike. Yavrum besmele çek sağ elinle ve hep önünden ye diye güzelce ona kızmadan ve güzel bir ifadeyle, müşfik bir ifadeyle bunu güzel hatırlatıyor. O çocuk da ondan sonra bir daha öyle bir yanlış yapmıyor. Dolayısıyla kıymetli dinleyenlerim, böyle başlayarak, yemeden içmeden başlayarak Efendimiz Aleyhisselam'ın adabını da satır satır, madde madde örnekle beraber görelim. Hayatımız eksikleri varsa bu yönde onlara da tedavi etmeye, tamamlamaya, kapatmaya çalışalım inşallah. Böylece kulluğumuzu daha kaliteli, daha keyifli bir yere getirmeye gayret gösterelim. Kıymetli müminler, kıymetli kardeşlerim, bu duygularla tekrar hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.